Ayrım 18. Aşkın gözyaşları, hamuş, ölümü öpen derviş, Sinan Yağmur. Sayfa 241. Kanın kana ağladığı sabah, bir kör bıçak bildim hasreti, saplandıkça çürüdü tenim, usandım artık, yıkayın beni kendi kanımla vefasızlığın kirinden. Yavaş yavaş ölüyordum, hiçbiriniz göremediniz. Yer Bağdat, miladi sene 922, aylardan Mart. Hallacı sabah zindandaki hücresinden aldılar, elleri ayakları zincire vurulmuş bir at arabasına bindirdiler. Ellerinde ve ayaklarındaki paslı demir kelepçelere uzun uzun baktı. Sanki onlar kendisinden bir parça, sanki vücudunun ayrılmaz bir uzvu olmuştu. Yorgun ve yaşlı atların çektiği kırık dökük araba, tozlu yollardan salına salına geçerken, hallaç kendini merakla izleyen kalabalığa uzun süre baktı durdu. Çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, bu insanlar kendisinin nasıl öleceğini seyretmek için toplanıyorlardı. İşkenceyle bir adam acaba nasıl ölecek, nasıl ızdırap çekecek, nasıl can verecekti? Bütün merakları buydu. Dicle Nehri'nin tam yanı başında, şehrin doğu tarafında toz toprak içinde geniş bir meydan yer alır. Adet üzere idam merasimleri bu alanda gerçekleşir ve bütün şehir halkı yapılan idamları seyretmek zorunda tutulurdu. Bu geniş meydanı dolduran kadın, erkek, çoluk, çocuk, binlerce insan, tahta bir sehpanın üzerine, kabaca kurulmuş bir çarmıh üzerine hunharca getirilen Hallaç Mansur'u görmeye gelmişlerdi. Sehpanın dört bir tarafını kuşatan iri cüsseli askerler, halkın sehpaya daha fazla yaklaşmasını önlemek için olağanüstü gayret sarf ediyorlardı. Hallaç Mansur'un nasıl öldürüleceğini merakla bekleyen kalabalıklar arasında müritleri ve yakın dostları da vardı. Halk ise Hallaç hakkında dedikodu etmeye hala devam ediyordu. Mahkeme onu neyle suçladı? Büyücülükle, Hindistan'daki büyücülerle mektuplaşıyormuş. Aman yarabbi, sen bizi böyle uğursuz adamlardan uzak et. Oh olsun, geberip gitsin. Enel Hak diye sokaklarda dolaşıp oynar, hoplar dururmuş. Enel Hak demek ben Allah'ım demek, bu ne biçim söz? Bunun gibi adamları sallandırmak yetmez. Her türlü işkenceyi yaparak bağırta bağırta öldürmek gerek. Bir de alim geçinmezler mi? Böyleleri halkı dinden çıkarır. Doğru diyorsun, acı çeke çeke cehenneme gitsin. Sehpaya hayli uzak kalan halk, hep birlikte söz birliği etmişçesine bağırmaya başladı. Gebersin, gebersin, acıların en beteri ile gebersin. Gözleri yuvalarından fırlamış, sesleri vahşi hayvanın hırlaması gibi çıkan, seyir için sokakları taşıran halka baktı Hallaç. Halkın İslam'ı nasıl yüzeysel ve şekilsel anladığını, hiç düşünmeden, fikir yürütmeden, tamamen taklide dayalı bir iman ile bilgisizce, sadece cenneti, sevap kazanmayı hedefleyerek, dini sanki bir ticaret aracı gibi yorumladıklarını, çoğu kez de haram kavramını daracık vicdanlarında susturarak, geceleri Dicle kenarlarında fuhuş ve içki alemleri yaparak günlerini gün ettiklerini de çok iyi biliyordu. Biliyordu ki bu yığınlar şekilcidir. Ellerinden gelse Allah'ı da bir şekle sokmaya çalışırlar. Hakka akıl vermeye kalkacak kadar iman yetimidirler. Onların ne haktan, ne adaletten, hatta ne de peygamberin nurundan ve ruhaniyetinden haberleri vardı. Onlar sık sık peygambere salavat getiriyorlardı. Ama Mustafa'nın temizliğini duymamışlardı. Sadece menfaat ve sadece karşılıklı çıkar ilişkileri ile dünya malına taparcasına bağlanarak, kula kul olarak yaşamak başlıca emelleriydi. Ne yazık, ne kadar yazık diye düşündü Hallaç. Kalabalık sık sık kendisine ağza alınmayacak küfürler savururken, o hiç aldırmıyordu. Hatta onların tempo tutarak saldırışlarını, Allah Allah isminin celali ile ta yüreğinin derinliklerinde yankılandığını duyuyordu. Bu cinayete kurban giden bir tek kendisi değildi ki. Hallaç derinden derine bunları düşünürken nihayet meydana getirildiğini anladı. Uzun yıllardan beri bu meydana gelmemişti. İleride tahtadan yapılmış yüksekçe bir sahne duruyor ve sahnenin üstünde iri kıyım siyah kıyafetli, elinde kırbaç, belinde hançer bulunan iki kişi duruyordu. Besbelli ki kendisini öldürecek olan cellatlar bu ikisi olmalıydı. Sehpanın üstünde üç ayaklı bir daracı ile eğri büğrü uzunca bir kütük duruyordu. Acaba bu ne içindi? Altı arabayla sehpanın önüne kadar geldiler. Hallaç, muhafızların yardımıyla sehpaya çıkar çıkmaz, kalabalıktan öyle bir uğultu yükseldi ki hallaç bu kadar insanın, sırf kendisinin ölümünü seyretmek için sabahın erken saatlerinden beri niye bu kadar sabırla beklediğini bir anlam veremedi. Adeta bir panayıra katılır gibi insanların güle oynaya bir idam mahkumunun acısını birbirinin sırtına çıkarak izlemenin nasıl bir gerekçesi olabilirdi? Ama onların eğlenmeye, gülmeye ihtiyaçları vardı demek ki. Neden olmasın? Allah'ım diye inledi. Sen her yönde tecelli edersin. Bütün bu bağırıp çağıran öfkeli halkın kendisine yaptıkları çirkin ve galiz konuşmaları duyan hallaç, oralı bile olmuyor, dudaklarında bir gülümseme ile yakın dostlarını teker teker süzüyordu. Zaten artık mecalde kalmamıştı. Yılların gezgini artık bezgindi, yorulmuştu. Kadir kıymet bilmezlerin doluştuğu şu dünya ona en acı zindandı. Bu kadar yıl ruhunu taşıyan bedeninden ayrılmak ve Mevlasına kavuşmak onun şimdi en çok duyduğu özlemdi. Sesinin bütün kuvveti ile sehpanın önünde emir bekleyen cellatlara bağırdı. Cellatlar, ne duruyorsunuz? Acele edin ki şu sefil ve aşağılık dünyadan kurtulayım artık. Hallacın idam fermanını istemeye istemeye imzalayan mahkeme azalarından Ebu Ömer'in içi titredi. O anda vicdanının dipsiz derinliklerinde isyankâr bir sızının baş kaldırdığını hissetti. Onun suçlu olmadığını bile bile ölümüne nasıl karar vermişti? Kendisine zorla imzalattırılan bu katliam kararından sonra geceleri nasıl uyuyabilecek, nasıl huzura kavuşacak, hatta daha önemlisi ahirette nasıl hesap verecekti? Ürpererek başını öne eğdi ve celladı görmezlikten geldi. Ha mim şin, inledi kan. Ah aşk, Allah! Dilinde aşkın narı, iç kadeh kadeh Mansur, ten kafesinden kanın aksın, hu hu diye. Bütün halk idamı seyretmeye mecbur tutuldu. Seyretmeye gelen herkes avucunda bir taş ile gelecekti. Hallacın arkadaşı İmam Şibli de avucunda bir gül ile o kalabalığın içindeydi. Ay gökte mahzun, yıldızlar kederli. Dicle nehrine bakan yüksek bir tepeye kuruldu bir dar ağacı. Dar ağacına giderken ne elinden tutan vardı ne de bir yudum su veren. Kan konuştukça Mansur sustu, Mansur sustu, Mansur sustukça kanlar inledi. Ben haktanım diyordu ve bütün yolların tozunu kirpiklerinin ucu ile süpürüyordu. O yolculuğun deryasında dalga yiyen ama okyanusunu unutmayan bir damlaydı. Hallaç idama giderken dostu Şibli sürekli şu ayeti okumaktaydı. İyi bilin ki Allah'ın velileri için asla korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yunus 62. Ölümüne yürüyordu Hallaç. Ölümüne, sevdiğine yürüyordu. Elleri arkadan bağlanmış, zincirli ayakları hiç gelmeyeceğini sandığı bir vuslata götürüyordu onu. Dünyaya hiçbir şeyi emanet bırakmamak için her şeyi göze aldığı ilahi aşkın mükafatıydı bu ölüm. Gücü yetse koşarak gidecekti. Vuslata ama ellerinin bağlanmasının yanı sıra ayaklarındaki zincirler ona engel oluyordu. Yüzü ayın 14'ü gibi parlıyordu. Bir huzur çökmüştü yüzüne. Bir tebessüm yayılmıştı. Garip, garipçe. Gülümsüyordu aşkın garibi. Gözleri herkese ve her şeye meydan okur gibi bakıyordu. Dünya perestler bir hak peresti idama götürüyordu. İnancı ve aşkı uğruna dar ağacını bile göze alan, sevgi düşmanı ve inanç bağnazlığına baş kaldıran bir mücahide de böylesi yakışırdı. Enel Hak diyordu son nefesi. Son nefes, zor nefes. Tek nefeste hu, her nefeste hu. Meydandan idam sehpasına kalabalığı yararak gidilecekti ve tedbir açısından hallacın gözleri bir bez ile bağlandı. Nedense Halife Muktedir idamı seyretmeye gelmemişti. Yerine Vezir Hamid'i göndermişti. Vezir Hamid, hallacın kırpaçlanma emrini veren ilk ses olacaktı. Habeşli köle olan cellatların yanına onları sıkı sıkı tembih etmeye gelmişti. Cellatlara kısık bir ses tonu ile "Hallaç denen mendebur size herhangi bir şey söylerse veya onun hallerinde harikulade bir hal görecek olsanız bile aldırmayın ve işinizi yapın. Yoksa onun yerine siz geçersiniz. Acımayın, acıtın. Şimdiye kadar vurmadığınız şekilde hızlı ve ağır olsun kırbacınız, unutmayın. İnsanlık tarihin en beter işkencesini uygulayın. Kudüs'teki çile yolunda kan kusturulan İsa'dan da Kerbela'daki Hüseyin'den de daha derin acı çekmesini istiyorum." Habeşi cellatlar, "Endişelenmeyin efendim, değil 400 kırbaca, daha 40. kırbaca gelmediğinde ölmüş olur." Belinde bir kırmızı peştemal, omuzlarında siyah bir şal ile ölüme nikahlı olan hallacı, 3 asker idam sehpasına çıkardı. Tahta sehpanın üzerinde duran hallacın önce gözlerindeki bağı çözdüler. Ardından bileklerindeki çivili halkayı gevşettiler. Sonra ayağından zinciri çıkardılar. Hallaç kafasını kaldırdığında meydanda toplanmış olan topluluğu gördü. Gözüne en önde duran İmam Şibli ilişti. Ona, "Ey imam, yanında seccade var mı?" "Var. O zaman onu benim için şuraya ser," diye sehpayı gösterdi. Şibli seccadeyi serdi. Hallaç o seccadenin üzerinde 2 rekat namaz kıldı. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra "Ve sizi mutlaka korku ve açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz ve sabredenleri müjdele." Bakara 155 ayetini okudu. İkinci rekatta yine Fatiha'dan sonra "Her benlik ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de imtihan ediyoruz. Sonunda bize döndürüleceksiniz." Ali İmran 185 ayetini okudu. Ayağa kalktı, cellat sordu. "Son arzun nedir?" "Dua etmek. Öyleyse son duanı et." Hallaç, Allah'tan kendisine işkence yapanlar için bile af ve mağfiret isteyecek kadar sevdalıydı. Sevda doluydu yüreği. Yüreği coşkundu sevdalarla. "Allah'ım, sen her yönden tecelli edersin. Ancak sen tüm yönlerden arınmışsın. Benim yaratılışıma mühürlenen varlığın ve senin hakikatine dair varlığın hürmetine beni bağışla. Allah'ım, şu insanlar senin kullarındır. Sana olan aşkımı anlamadılar. Onları affet. Onlar akla hakim, aşka cahil kaldılar. Biliyorum ki bana açtığın sırları onlara da açsaydın ya da onlara göstermediğin cemali bana da göstermeseydin başıma bu hal gelmezdi. Verdiğin sır içinde gösterdiğin cemal içinde sana hamdolsun." Hallaç namazını ve niyazını tamamladı, yaklaştı Habeşli cellatlar. Cellatlardan en iri kıyım olanı soğukkanlı bir şekilde sehpaya çıktı ve elinde tuttuğu çivileri hallacın bileklerine çakmaya başladı. Ve her çekiç darbesinden önce kalabalıktan "Vur, vur, daha hızlı vur, daha sert vur, vur ki ayaklarındaki kanlar suratına sıçrasın, mendebur herifin!" çığlıkları yükseliyordu. Halkta kontrolsüz bir hınç vardı hallaca karşı. Adeta hayatlarındaki bütün aksiliklerin müsebbibi hallaçtı. Da o öldürülünce her işleri güllük gülistanlık olacaktı. Hallacın elleri ve ayakları artık sehpaya çivilenmişti. Çiviye her ilk vurulduğunda hallacın yüzünde bir tebessüm oluşmuştu. Biliyordu ki Allah'a yolculuk ızdırapla başlar ve ayağına çiviler çakıldığında da şöyle sesleniyordu: "Bismillah aşka." Bu dünyada meşakkat çekmek sana yönelmektir. Sana yönelmek, sana sığınmaktır. Sana sığınmak, enenin, nefsin, ihtirasın, heveslerin, gafletin saldırılarından emin olmaktır. Senden başıma ne dert gelirse gelsin, severek razı olabilme nimetini nasip et bana. El ve ayakları sehpaya dik olarak çakılmış çarmıha çivilenmeye hazırdı. Cellatlar, vezirden hallacı yavaş yavaş işkenceyle öldürme emri almışlardı. Bu yüzden işlerinin tadını çıkara çıkara ağır davranıyorlardı. Hallaca gelince, cellatların ellerini ve ayaklarına çaktıkları her çiviyi umursamaz bakışlarla izliyor, bedeninden fışkıran kan sehpanın kirli tahtalarında küçük birikintiler oluştururken, o sevinçten tebessüm ediyor, hatta zaman zaman yüksek sesle gülerek oradaki halkı daha fazla öfkelendiriyordu. Hallacın dostları sehpaya yanaşmayı denediler. Ancak askerlerin sert müdahalesi ile karşılaştılar. Askerler amirleri İbn Davud'dan aldıkları müsaade ile biraz geri çekilerek dostlarına yer açtılar. Sakalının kılları yüzünden akan kan ile birbirine yapışmış olan hallaç, dostlarının sehpaya yaklaştığını görünce "Bismillah Allahümme, her şeyin yaratıcısı, nefsimiz üzerinde kudret ve ilim sahibi olan, yaşamı ve ölümü yaratan yüceler yücesi Allah'a senalar olsun. Peygamberlik nuru ile tüm alemi rahmeti ile aydınlatan Hazreti Muhammed'e selam olsun. Ey dostlar, artık biliniz ki ölüm yaklaşmıştır. Her nefis ölümü tadacaktır. Bugün güneş batmadan önce benim de gurbetteki hasret sürem dolmuş olacak. Ben o yüce peygamberin bir tek sözüne sığındım ve o söz uğruna canımı feda ediyorum. Ölmeden önce ölünüz." Bu sırrın sırrını derinleştiren sözün vurgunu olarak ömrümü tamamladım. Vakit tamam. Az sonra hakiki makama gitme vaktim başlıyor. Sizden istirhamım, benim bu güzel yürüyüşüme tebessüm ettiğim gibi siz de mütebessim davranın. Ben Allah'ı sevdiğim zaman o içimi tamamen kaplıyor. Onun ruhu benim ruhum oluyor. Çünkü o Kur'an'da bize ruhundan üflediğini belirtmişti. Bize şah damarımızdan da yakın olduğunu söylemişti. İçimizdeki benliğin daha yoğun olarak yaşayabilmesi için kendi benliğimizi yok etmemiz gerekmiyor mu? O olmadan içi boş bir çömlek gibiyim. Çömlek dolu olduğu zaman ancak bir anlam kazanır. Çömleğin varlık nedeni budur. Bu yüzden ben hiçbir zaman Allah olduğumu iddia etmedim. Sadece ben Hakk'ım dedim. İkisi birbirinden çok farklı ifadeler. Ben İslam'ı kabukta değil, daha derinlerde aradığında sadece aşkla karşılaştım. Yalnızca Allah'ın gönüllü bir hizmetkarı olduğumu söylüyorum. Bu hizmetim sevgiden ileri geliyor. Bu nedenle benim yaratıcı gerçekle dolu olmam, onunla bir ve aynı yapıda ve özellikte olmam demek değildir. Ben sadece kulluğun isyan ve nisyanında olmayan bir acizim. Ben asla ve asla Allah'ın insanla birleştiğini ileri sürmedim, iddia etmedim. Umuyorum ki zihinlerini irfan ufuklarının sonsuz güzelliklerine kadar uzatan kişiler ne demek istediğimi anlayacaklar. Kabukta kalanlar da şurada bulunan büyük çoğunluk gibi bizi kafirlerle, kafirlikle itham edeceklerdir. İnsanlık belki benim sözlerimin derinliğini anlayacaklar. Belki de anlamayacaklar. Artık daha fazla konuşmayacağım. Mecalim kalmadı. Sonra inleye inleye şöyle dua etti: "Allah'ım, insanlar seni verdiğin nimetler için severler. Bense verdiğin belalar için severim." İhvanları hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Onların bu halini gören hallaç, kendi durumunu bırakıp onları teselli etmeye çalıştı. "Dostlar, bilin ki ben ancak ölürsem yaşayacağım. Hallaca hakkınızı helal edin canlar." Onun bu sözlerini duyan fitne taraftarları bağırmaya başladılar: "Susturun şu kafiri, o bir Allah düşmanıdır. Bak hala konuşuyor, Cellat ne duruyorsun? Baksana lanet herif hala ölmedi. Yedi canlıymış zındık. Baksanıza yüzüne, bizimle alay edercesine nasıl da sırıtıyor. Dostlar vedalaşırken halk meydanı uğuldatıyordu. Halk canhıraş bir şekilde bağırmaya başladı. Kan görmeye geldik kan, hani kanlar? Bu kafire haddini bildirin ki başka zaman başka bir kafir çıkıp da hallaç gibi melunluk yapmasın. Kan görmek istiyoruz. Kan, kan. Cellatlar yerde duran uzunca bir kütüğü sehpanın orta tarafına getirerek hallacı buraya sıkıca bağladılar. Muhafızlardan birisi meydana toplanan halktan daracığını bağlanmış hallaca taş atmalarını emretti. Atıldı taşlar irili ufaklı. Sehpanın üzerinde taşlardan neredeyse bir kulübe yapacak kadar taşlar birikmişti. Hallaca isabet eden taşlar kafasını yarmış, yanağını şişirmiş, bir taş da sağ gözünü yuvasından çıkarmıştı. Kan içindeydi hallaç, kan deryasındaydı Mansur. Taş atmayanlar cezalandırılacaktı. Bu emir karşısında çaresizliği ve acısı bir kat daha artan Şibli, avucundaki gülü hallacın yüzüne doğru fırlattı. Yanağına çarpan gülün verdiği hazdan olsa gerek, derin bir ah çekti hallaç. Öyle bir ah çekti ki meydan bir anda derin bir sessizliğe gömüldü. Şaşırmıştı herkes. En çok da vezir ve adamları şaşkınlık içindeydi. Onlarca taş alnına, başına, yanağına, çenesine, göğsüne değişmişti de bir ah bile etmemişti. Aksine vücuduna değen her taşla gülümsemişti hallaç. Ancak bir gül yanağı deyince ah çekmesine anlam veremediler. Bu durum Vezir Hamid'in de dikkatini çekmişti. Birden yerinden fırlayıp dur diyerek bağırdı. Herkes meraklı bakışlarını Vezir Hamid'in üzerine çevirdi. Celladı eliyle itip sandalyeye eğilmiş şekilde kanlar içerisinde duran hallaca, sana atılan onca taşa sesini bile çıkarmadın. Ses çıkarmak bir yana, her atılan taşa kahkahalarla gülerek cevap verdin. Peki yanağına değen bir gül yüzünden çektiğin ah neden? Taş atanlar sıradan insanlar, halden anlamazlar. Onlar benim içimi bilmiyorlar. Bu nedenle onların attıkları taş beni incitmedi. Ancak halden anlayan bir dostun attığı gül yüreği acıttı, yaraladı beni. Vezir Hamid taşlamanın durmasını ve kırbaç faslının başlamasını emretti. Kısa süren bu taşlama töreninden sonra ikinci bir emir geldi. Taşları elinde kalan taşkın halka, "Yeter, taşlarınızı yere bırakın. Seyretmeye doyamayacağınız işkence başlıyor." Cellatlar yavaş yavaş yanına yaklaştılar. Cellatlardan ince uzun boylu olanı kırbacını sapından ucuna kadar sıvazladıktan sonra önce hallacın alnının ortasına bir darbe indirdi. Öylesine güçlü bir darbeydi ki bu bir anda hallacın burnundan oluk gibi kan akmaya başladı. Öteki cellat kırbacının köpek kemiğinden yapılmış sapı hallacın yüzüne indiğinde yanağında bir yarık açıldı. Yarıktan fışkıran kanlar sehpanın hemen önündeki halkın üzerine sıçradı. Bu manzarayı gören Şibli acı bir çığlık attı. Şibli'nin attığı çığlığa aldırış eden olmamıştı. Cellatların ellerindeki kırbaçlar güpegündüz bile ışıl ışıl parlıyordu. Bir saç örgüsünü andırıyordu havada şaklayan kırbaçlar. Deri örgünün her ucunda demirden bir yıldız bağlıydı. Hallaç bu kırbacın neler yapabildiğini daha önce görmüştü. İnsanın tenine inen her darbesiyle önce insanın derisi parçalanıyor, ardından gelen darbelerle de etler yerinden kopuyordu. O gün hiç aklına gelmemişti bu kırbacın bir gün kendi teninde de şaklayacağı. Cellat kulağına eğilip, "Seninle işim bittiğinde cehennemdeki zebaniler bile haline acıyacak hallaç," diye fısıldadı. Yavaşça bir adım boyu geriye çekildi. İşini ustalıkla yaptığını göstermek, biraz da halkı galeyana getirmek, belki de onlara bir gün kendilerini bu kırbacın altında bulabilecekleri için kurallara ve kaidelere uymanın ne kadar önemli olduğunu göstermek için kırbacı havada birkaç kez şaklattı. Cellatlar kırbaçlarını tırpan savurur gibi bir sağdan bir soldan kah yukarıdan kavisle aşağıya kah aşağıdan yukarıya hilal çizerek bura dursun. Cellatların her vuruşunda havada ıslak çalar gibi bir ses çıkaran uzun meşin ip önce yukarıya kütüğün başına kadar olabildiğince çıkıyor. Orada dairesel dönüş yaptıktan sonra hallacın sırtına hızla iniyor ve bu inişte zaten bir deri bir kemik kalan hallacın sırtında derin bir yara açıyordu. 1, 2, 3, 5, 20, 40, 100. Durmaksızın ardı ardına vurulan 100 kırbaç. Hallaç ise sanki kırbaçlanan kendisi değilmiş gibi durmadan dudaklarını oynatıyor, içinden dualar ediyor. Peygambere ve ehli beyte olan saygı ve sevgisini tekrarlıyordu. Yüzünde hiçbir acı ve ızdırap eseri yoktu. Sakin, sessiz bu kırbaçların bir son bulmasını bekliyordu. Kırbaç yedikçe sırtındaki peştemal parça parça dökülüp yere hallaç hallaç dökülüyordu. Kırbacın sesini işittikçe insanlar kırbacı kendi sırtlarına yemiş gibi ürpertiyle titriyordu. Oysa bıçak kesiği kırbaçlar bir tüy misaliydi hallacın tenine. Ten derisini sıyırdı. Her sıyrıkta o benliğin çıkış kapısından bir ışık gibi süzülüyordu. Her kırbaç şakırtısında onun sadrından enel hak sözü akıyordu. Kırbaçlama işlemi sonunda bitti. Cellatlar da yorgun düşmüştü. Kalın pazılarını uzun süre ovdular ve bir tabureye oturarak biraz dinlenmek istediler. Vezir emretti. Hallacın sırtındaki parça parça olmuş paçavra halindeki peştemali çıkartılıp sırtı çıplak hale getirildi. Kırbaçlanmaya verilen aradan istifade etmek isteyen Şibli, dostu Hallaç'la konuşmayı denedi. Göz göze geldiler. Zahitlik makamına eriştin Mansur. Allah seni cennetle ödüllendirsin. Hallaç'ın sesi yorgun ve cılız çıkıyordu. Musibetin sevabına talip olmaklığın musibeti çekmekle iken de varsa işte o zaman sana zahit derler dedi. Şibli kalabalığın uğultusunda bu cevabı duyamadı. Hallacın tekrarlamasına da gönlü razı olmadığı için şöyle konuştu. Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki ne dediğini duyamıyorum. Daha sonra Şibli'nin kendi kendine şöyle konuştuğunu işittiler. Ben ve Hallaç aynı şeydik. Ne var ki o sırrı açığa vurdu. Ben ise korkumdan sakladım. Talebelerinden biri sehpaya yaklaştı ve üstadı Hallaca sordu. Ne kadar sabırlısınız hocam. Biz olsak daha ilk darbelerde ölürdük. Hallaç gülümsedi. Sonra yavaş bir sesle şöyle dedi. Hocam Cüneyt'in hep şu sözünü hatırlarım. Sabır yüzünü hiç ekşitmeden acıyı yudumlamaktır. Bir diğer müridi yaklaştı ve sordu. Hocam siz Tevasin kitabınızda hep çizgilerle şekiller çiziyordunuz. Bunların ne anlamı vardı? Evet dedi Hallaç. Nokta tüm çizgilerin esasıdır. Ne çabuk unuttunuz. Hazreti Ali ne güzel buyurmuştur. Kur'an'ın özü Fatiha'dır. Fatiha'nın özü Besmele'dir. Besmele'nin özü B harfidir. Ben de bu B harfinin altındaki noktayım. Şehadet parmağıma sinen her tekbir imanın bir bismillahıdır. Yar diye yüreğime aldığım aşkı Rahman sevdasıdır. Şibli tekrar sehpaya yaklaştı ve elinde tuttuğu kırmızı gülü Hallaca doğru fırlattı. Hallaç inledi. İşte bu gül beni incitti. Cellatların oturduğu yerden kalktığını gören ahali tekrar coşkulu tezahürata başladı. Cellatlar kaldıkları yerden kırbaçlama işine tekrar başladılar. 101, 150, 200, 300. Takatleri kesilmeye başladı ama Hallaç aynı Hallaç. Sanki kırbaç darbeleri onun tenine bir kuş tüyü gibi dokunuyordu. Sırtında kanlar, belinde kanlar, derisinin sökülüp sıyrılması ve kemiklerinin görünmesi karşısında. Hiç mi acı hissetmiyor diye düşündü cellatlar. Hallaç ise sessiz ve sakin, kendisini ölüme götürecek fermanı imzalayan kadıları, vezirleri, alaycı bir gülümseme ile süzüyor, sonra az ötede oturan o ünlü hain vezir Hemit'le göz göze gelerek sert bakışları onun üzerinde gezdiriyordu. Vezir Hamit önceleri "Nasılmış, ne haber?" dercesine başını sallarken, sonraları hallacın çelik gibi sert bakışları altında eziliyor, zaman zaman da tozlanmış çizmeleri ile toprağı eşeliyor ve bu bakışlardan kurtulmaya çalışıyordu. Kırbaç vuranlar yoruldu da yiyen hala ah etmedi. Cellat öfkeden kudurduğu şiddetini arttırdı. 300. kırbacı da sırtına aldığında hallaç, cellada dönerek, "Az müsaade eder de beni dinlersen sana Konstantiniyye'yi fethetmeyle eş bir müjde veririm. Senin durumun ile beni önceden uyardılar. Seni dinlememe tembih ettiler. Müjden beni ilgilendirmiyor," dedi ve tekrar kaldığı yerden hem bir yandan saymaya hem de kırbaç indirmeye devam etti. 301, 310, 340. 340. kırbaç vurulduğunda hallacın sırtında kanamayan tek bir nokta kalmamasına rağmen onun ölmediğini gördüler. Cellat vezire dönerek nefes nefese kalmış bir halde, "Ben hayatım boyunca bir adama 80 kırbaçtan fazla vurmadım. En dayanıklısı bile o kadar dayanabildi. Bu adama 340 kırbaç vurduk ama bir bu kadar daha vursak bu adamın yine öleceği yok. Lakin benim kollarımda derman kalmadı. Bu halimle vuracağım kırbaç da ona hiçbir şekilde tesir etmez. Nasıl kırbaç kullandığımı da gördünüz. Ben bittim ama bu adam bitmedi," dedi. Vezir, "Diğer cellat gelsin," diye bağırdı. Çağrılan cellat gelerek vezirin önünde durdu. "Yaklaş," dedi vezir. "Buyurun efendim. Bu adamı ölene kadar lime lime doğrayacaksın," dedi. "Yalnız hemen ölmeyecek." "Anladım efendim," diyerek vezirin huzurundan ayrılan cellat, belindeki kuşaktan sarkan iplerden birini alarak hallacın sol ayak bileğinin üzerine sıkıca sarıp iki defa düğüm attı. Ayağını bileğinden kesecekti ve kesilen damarlardan akan kan hallacın ölümünü kolaylaştırabilirdi. Amacı hallacın kanını mümkün olan en yavaş şekilde akıtmak ve ona verebileceği acıyı fazlalaştırmak istiyordu. Bir eliyle hallacın sol bacağını kaval kemiğinden kavrayıp sıkıca bastırdı. Celladın palası havayı yararak şimşek gibi hallacın sol ayak bileğine indi. Kalabalıktaki kadınlar çığlık atarken erkeklerden bazıları keyifle sırıtmaktaydı. Hallaç yediği kırbaç darbelerinden bitkin kısık sesle yine tekrarladı: "Allah!" Cellat bu kez başka bir ip daha alarak sağ kolunu kavradı. İpi hallacın dirseğiyle omuzu arasında bir yere sıkıca sardıktan sonra palasını hallacın dirseğine indirdi. Yine tek kelime döküldü ağzından: "Allah!" Cellat kulağını eğilip "Aman dilesene bey adam," diye fısıldadı. Hala bir ah gelmiyor hallaçtan. "Benden günah gitti," diyerek bu kez bir başka ipi sağ ayak bileğinden bir karış yukarıya sardı ve palasını üçüncü kez yine indirdi. Ne kadar sıkı bağlarsa bağlasın kesilen yerlerden kanlar akıyordu. Bir ara celladın yerdeki kandan ayağa kaymıştı. Kalabalıktan tekrar uğultular, anlaşılmaz sözler yükseldi. Hallaç hiç ses çıkarmadan bileklerinden fışkıran kanın bir fıskiye gibi başına kadar püskürüşünü ve tahta sehpaya nasıl aktığını seyrediyordu. Cellat gerçekten çok acımasızdı. Hızını alamayan cellat hallacın ayaklarını kopardıktan sonra bu kez iki kulağını kesti. Akan kanlar önceleri hızlı, daha sonraları damla damla sehpaya birikmeye başladılar. Hallaç kesik ayaklarının altında şekillenen kan gölüne sert bakışlarla bakıyor, dudakları ile bir takım dualar ederek bir şeyler yapmaya uğraşıyordu. Halk durdu. Bu sessiz adam hala niye ölmüyor, niye acı çekmiyor, niye bağırıp çağırmıyor diye inleyip feryat etmiyordu. Niye işkenceyi durdurmaları için yalvarmıyordu? Bir süre öylece sessiz ve hareketsiz kalan hallaç sonunda başını dikleştirdi. Yüzü yine gülüyor, yine alaycı bakışlarla etrafı süzüyordu. Sanki hallaç muzaffer bir kumandan edası takınmıştı. Cellat ilerledi, hallaca yaklaştı ve yerdeki kanlara gözü ilişti. Sonrasında müthiş bir çığlık atarak sehpadan atlayıp uzaklaştı. Vezirler, kumandanlar ve askerlerden birkaçı da sehpaya çıkıp hallaca doğru ilerlediler. Yerdeki kan izlerini görenler korku ve dehşetle cellat gibi sehpadan atlayıp kaçıştılar. Hallaçtan çıkan kanlar sehpanın üzerinde Arapça Enel Hak yazmıştı. Onca eziyete rağmen hallaç ölmemekte direniyordu sanki. Diriydi, vücudunda tek hareket eden şey gözleriydi ve kanlı gözleriyle gökyüzüne bakıyordu. Ölüp ölmediğini kontrol etmek için Vezir Hamit olduğu yerden herkesin duyabilmesi için gücünün yettiğince yüksek sesle sordu. Aşk nedir ey hallaç? Kolu, kanadı, bir gök ekinin başağı gibi koparılan saçı, yüzü, sakalı ve göğsü kızıl kanlara boyanan hallaç, aşkın ne olduğunu bugün, yarın ve öbür gün görürsün diye cevap verdi. Vezir Hamit yüksek sesle bağırdı. Ey Mansur, aşkım Allah, Enel Hak deyip durdun. Bak haline, Allah seni sevseydi senden yardımını kesmezdi de yaşardın. Öleceksin hallaç, öleceksin. Hallacın kanları akarken, alnından boynuna kan revan içindeyken, yüzü, gözü, her yanı kalabalığa seslenerek, dünyada yaşamayı Allah'ın yardım etmesi, ölmeyi ise Allah'ın yardımını kesmesi olarak tarif eden kim? Siz hiç öldünüz mü ki ölümü bu kadar kötü görüyorsunuz? Vezir Hamit aldığı cevap karşısında iyice hiddetlendi. Kesin başını gövdesinden. Yeter bunun bu kadar yaşadığı. Sehpaya fırlayan askerler, elleri, kolları, bacak ve ayakları bir ağaç misali budanmış, bütün bunlar yetmezmiş gibi kafasını vücudundan bir hamlede ayırdılar. İki yeni hırslı cellattan birisi vezirin gözüne girmek için önce hallacın kesik başını havaya fırlattı. Diğer arkadaş da havadaki kesik başa mızrak attı. Mızrağın ucu hallacın sol gözüne saplanmıştı. Hallacın kesik başı mızrak ile birlikte yere düştü. Cellatlar hallacın başını kavrayıp burnunu kestiler. Diğer cellat, şu küfür işleyen dilini bir göreyim bakalım. Sana Enel Hak sözünü kes dediler. Dinlemedin, şimdi ben o dilini keseyim de gör bakalım. O gün hallacı Mansur'u lime limeye doğradılar. Ertesi gün kestikleri uzuvları bir hasırın ortasında topladılar, hasırı ateşe attılar. Hallaçtan geriye küreğe zar zor sığacak kül kalmıştı. Bir sonraki gün ise küllerini Dicle nehrine attılar. Dicle ki seneler önce hallacın hanımı ve üç çocuğunu da yutmuştu. Hallaç ailesine ve Enel Hak aşkına kavuşmuştu. Dicle derinden derine Enel Hak, Enel Hak diye akıyordu. Hallaç külliyen hamuştu artık. Külleri savrulana kadar hamuştu. Ertesi sabah Dicle nehrine doğru yürüyüşe çıkanlar, Dicle'nin kabardığını, azgınlaştığını, su seviyesinin yükseldiğini, dalgaların adam boyuna kadar çıktığını korkulu gözlerle seyrettiler. Yalnız seyretmekle kalmadılar, şahit oldular ki yer gök Enel Hak, Enel Hak diye inliyordu. Hayatın çok anlamlı ve ilginç bir kuralı vardır. Hayat küfür ve inkar üzerine kurulabilir ama asla zulüm üzerine kurulmaz. Halife Muktedir'in annesi Seyyide, Bağdat'ta genel bir yas ilan ederek bu katliamı devlet adına lanetledi. Dicle sakinleşti, ses kesildi. Her şey normale döndü sanıldı. Biliyor musun hamuşum, aslında hiçbir şey normale dönmedi. Acımasız cinayetler birbirini takip etti. Zaman geldi, vakit saatin kader sargıcı Vezir Hamid'e çarptı. Onu da hallacın ölümünden 2 sene sonra feci şekilde idam ettiler ve cesedini balıklar yesin diye Dicle'ye attılar. Bu konudaki son sözü İmam Şibli söyledi. Şah da olsan, vezir de olsan, herkes gibi sen de gidersin tek tek gidenler gibi. Mevlana dinledikleri karşısında neredeyse olduğu yere düşüp bayılacaktı. Sarsıla sarsıla ağlıyordu. Anlıyordu ki hamuş namını almak her baba yiğidin hakkı değildi. Gözyaşları içerisinde oturduğu minderden kalktı, bütün bedeni titriyordu. Şems'e sımsıkı sarıldı. Şems elleriyle onun sakalını sıvazladı. Sil gözyaşlarını. Aşkın gözyaşlarını dökeceğin güne kadar bir daha ağlamana gönlüm razı değil hamuşum. 18. ayrımın sonu. Sayfa 259.